İslam yazının bir hak
anlatıyorlar. Buna göre yazılmış. Eğer siz İslam ve Kur'an-ı Kerim'de ve uygulamada geçen cihat konusunu biliyorsanız bunu bu şekilde okuyabilirsiniz. Yani eleştirel olarak da burası uydu, burası uymadı diyerek. Ama yoksa, eğer böyle bir bilginiz yoksa, burada tamamen Amerikalıların birazcık da işte bu terörizme kılıf veya terörizme arka plan gerekçesi uydurmak için çıkardıkları birazcık da hayali bir şey var. Ona çok fazla atıp var bu Tribalism kitabında. Okumuş idim ben bunu. Macworld dediği de işte McDonald's'ın nasıl dünya şeysini, tüketim toplumunu oluşturduğu falan kısmı var. Siz şeyi düşünün, böyle bir bilgiye sahip olmanız lazım. Yani bir yerde tüketim toplumu için yapılan, yani pazarlar için yapılan savaş, ötekisi de buna karşı terör olarak çıkıyor ama terörün şey yapmış olduğu connotation'ları çok fazla bizim anlayışımıza da uymuyor. Onu söylüyorum. Fakat yani esas olayı anlatmış. Karşıtlar demesi lazım. Bu hani bir şeyler yapılıyor ya Brezilya'da, Vancouver'da bilmem ne işte küreselleşme karşıtları. Esas onların koydukları şey doğru. Yani onlar gerçek olarak kuruyorlar. Bu şimdi terörizmi ona ekleyip bir çeşit bunun altından siyasal savaş çıkarma senaryosunun bir parçası bu. İşte Orta Doğu bilmem ne falan. O da var. Sen onlara bak o zaman seninkiler. Evet seninkiler.
Rahşan. Göknur hocam ben.
Sen Göknur.
Rahşan.
Sen Rahşan.
Elvan.
Elvan. Ha, dur bakayım şimdi ben.
Geriye kalan
ben. Berin.
Yine aynı oturduk.
Ha, evet.
Sırasına göre gidiyor. Elvan da
Berin, Göknur, Rehna, Elvan. Böyle vermiş. Veya böyle vermiş. Tamam. Ben tabii bunları evde baktım. Sonradan yüzlerle bağdaştırdım.
Şey, kütüphaneye gittik hocam biz de. Orada bulabildiğimiz ne kadar kitap varsa bu listede olup da orada da olan. İşte bir tek Huntington'u bulamamıştık. Başka birisinin üzerineydi. Onu da Rahşan almış. Bugün almış gerçi yani onunla alakası yok da. Şeyi bulduk. Yine Soane'un kitabını bulduk.
Adı neymiş?
Social Change and Development. Ondan sonra End of Millennium'u bulduk. İki edition'u varmış onun ikisi. Bu eskisi galiba.
İçinde yani revised edişim demiyorsa Volume 3'di yalnız burada 3 volume varmış bunun.
Öyle gibi görünüyor da biz baktık bulamadık. İlk ikisi yok ya da öyle
olsun. Şimdi orada şöyle bir şey yazıyor. Bugün The Power of Identity'ye birinci volüm diyor.
Tamam bu öyle 3
volüm. Network'e 2
diyor. Evet, bu da üçüncü.
Bu da üçüncüsü oluyor hocam. Evet. O şekilde. Yani
ya ayrı kitaplar ama dizi gibi çıkarmışlar.
Evet.
Yani şey başka bölümlerde okuyan arkadaşlarım da var. Aynı o şekilde.
Bölüm bölüm evet. Yani demek ki şey Millennium'u bölmüş ona göre bakıyor. The Information Age, Economy, Society and Culture. Buna bunun şey yapıyor, tamamen yani tanımlıyor. Biz şimdi göreceğiz küreselleşmenin normal felsefe, yani normal tarih içerisindeki akışa bakarak felsefesi, çıkardığı etkiler, tepkiler nasıl olacak yeni teknolojinin falan. Burada gayet güzel görünüyor. Ondan sonra bir de bunun belli amaçlarla yönetilmesi. Ona sonra geçeceğiz. Hı hı. Ona iyi bir hazırlık olabilir bu kitap.
Bir de bu var. Lexis and the Olive Tree.
Hı hı. Bu da güzel. İşte geçen sefer bunu bahsetmiştim. Bu da şey yani kırsal kesimle sanayinin ikisinin birden küreselleşme olgusuna uyumu. Hı hı. Yani büyük şirketlere uyumu artı edilmekte olan doğa vesaire falan. Bu zaten sanayi çağında da vardır. Şimdi bunun küreselleşme ortamındaki şeysini anlatıyor. İnsan boyutu nasıl etkilenecek, şey boyutu nasıl, ülkeler boyutu nasıl etkilenecek. Ondan sonra bu şeyler.
Bu revised edition.
Networkler falan. Yani bu da güzel bir kitaptır. Bunlarla paylaşılır arkadaşlar. Bu Social Change and Development hemen hemen şunun ilk kısımlarıyla birlikte bir özeti gibi yani 3 volume'un bir özeti gibi bu. Modernization, Dependency and World System Theories. Dünyadaki sistem teorilerini şey yapmış oluyor. Güzel konuşuyor size. Geçen dönem bir arkadaşlardan bir tanesinin hiçbir sosyal şey background'u yoktu. Sosyal bilim background'u yoktu. O okudu ve gayet güzel götürdü yani seni.
Ben de biraz baktım şöyle değil mi? Yani biraz üç farklı şeyden zaten bölümden oluşmuş kitap işte.
İşte bu benim dediğimin daha şeysi, kısası gibi ama tabii bu kendi şeysiyle yazmış, görüşü, bakış açısıyla yazmış. Globalization and Culture.
Bu ekstra kitap. Biz orada evet. Hoşunuza gittiği için aldık.
Ha, bu sizin konularınıza yakın bir şey. Bakın Globalization kısmı varsa, yani Globalization'ı daha çok şey almış, tarihsel gelişim, bunun kültürler üzerindeki şey. Siz zaten kültürel etkileşim bütün dünyada, bütün tarih boyunca oluyor. Ve en fazla da ilk çağlarda olur diye çıkıyor. Çünkü insanlar sadece ihtiyaçları olan almışlar. Şimdiki etkileşimin bir kısmı rubbish şeklinde yani, gereksiz etkileşim. Bu sadece kültürlerin işte parçalanması, kültürlerin edilmesi, kültürlerin teklifleşmesi falana yönelik. Ama bu sizin çalışmalarınıza lazım bir kitap. Belki bunu
Türkçesi de var bunun. Türkçesini de ben aldım.
Evet. Belki bunu tez demeyeyim de dönem edebi, term paper için yapacağınız kısımlar için zaten birkaç kitap okuyacaksınız ama onlar kendi seçiminiz olacağı için o kısmı buraya getirip takdim edeceğiz sadece. Onlar da kullanabilirsiniz. Güzel bir şeye benziyor. Bu da ben de bunu okursam iyi olmuş. Evet. Bir de iki tane isim ben de getirdim. Lifelong Learning in the Global Knowledge Economy diye Dünya Bankası'nın World Bank and Education serileri altında çıkmış. Lifelong Learning in the Global Knowledge Economy. 2003 yayını. İnternette www.worldbank.org altından indirilebiliyor. Bendeki o şekilde indirilmiş. Eğer bulamazsanız, okumak isteyen varsa onu veririm. Bir de Robert Phillips'ın küreselleşmenin bir linguistic imperialism'e yol açmakta olduğunu yazmış. Dil öğretmenleri çok oluyor aramızda. Onun için ben bunu getirdim arzu edersiniz diye. Oxford University Press 1992. Robert Phillips'ın Linguistic Imperialism diye. Bu da tez demeyeceğim artık, term paper. Ama tezimize input olacak bir term paper olursa memnun oluruz demiştik.
Bugün kitaplarımızı seçecektik hocam. Şimdi biz hani karar veremedik.
Kitap.
Siz de tavsiye edersiniz kitaplar için. Bize, yani hepsinden şöyle biraz ucundan ben azıcık okudum da.
Şimdi sen en çok ilgini çeken, ucundan biraz okurken en çok bak bana uygunmuş dediğin hangisi?
Yani bilmiyorum, hepsi yani ben bir şey bilmediğim için şu anda hepsi bana farklı sanki şeylerden
bahsediyor. Globalization and Culture'ı ikiniz de gene alın, onları term paper'larınıza yapın.
Kullanalım.
Zaten term paper'lara bir ikişer kitap en az, pek çok da makale gözden geçireceksiniz. Dur. O şey olsun. Hem de bana da zaman kazandırmış olur. Ben de bu kültür konusuyla ilgili biraz daha tarama yapıp size bazı şeyler getirmeye çalışayım. Şimdi bu
var. Lexis and Olive Tree var. Bunun okuması biraz daha kolay gibi. Yani
Lexis
and şey Olive olarak, dil olarak çok ağır değil. End of Millennium biraz korkuttu benim gözümü. Bu da fena değil ama şöyle
şeyleri kaç var. Kaç günde cekat edebiliyoruz bu kitapları?
Bir ay kalıyor bizde hocam. Ama bu eski edişini, yenisi yok bende.
Yeni edişini o kadar fark etmez bunlar. Eğer revised değilse edişim, hiç fark etmez.
Herhalde yani. Değil. Değil.
Sonuçta ikinci baskıdır. O kadar fark etmez.
İki kitap vardı zaten. İkisini bir tane bakalım diye. Hı. Ama yani End of Millennium ben okumak istiyordum. Bir arkadaşım da gene şeyi böyle planlamadı. Onlar da teoriler üzerine globalization şehir bölge etkileri üzerine okumuşlar. Üç kastenin üç şeyinde okudular edişinde. O şey dedi hani bu daha seninkine uygun olabilir aynı hocanızın söylediği gibi ama hani biraz ağır dedi. Yürütebilir misin dedi. Ben de işte bir tane kitap vardı bu listede. Onu bulamadım. Onu çok merak ettim. Sizin söylemiş olduğunuz James Jeffrey'in Globalization Information Technology and Development. Onu bulamadım. Diğerlerine baktım. Belki Betus and Olive olabilir diye düşünmüştüm.
Eğer Bilkent'le ilişki kurulabiliyorsa Bilkent'ten de getirtilebilir. O senin söylediğin kitap.
Jeffrey.
Olmazsa gidip üye olurum. Bir şekilde oradan alırım. Ben bizim kütüphaneye baktım.
Tabii.
Bir de bu arkadaki şeyleri de çok fazla ulaşamadık. Çünkü şey abstract olarak birkaç tanesine en fazla ulaşabildik. Ingenta'dan falan baktım ben genelde. Hani çok genel bir bakış açısı oldu. Böyle derinlemesine hangi kitabı alalım, bunun okuyabilir miyiz diye şey yapamadım ben.
Şimdi burada zaten o kadar çok okunacak şey var ki. Bunlar küreselleşmeyle ilgili olarak, küreselleşmenin kökenleri ve gidişat ile ilgili olarak çok fazla şey yapılmamış, dokunulmamış bir görüş serdetmek için. Yani genelini kavramak için. Ondan sonra biz zaten yönetim, ondan sonra eğitim yönetimi boyutuna bakacağız. Bunları kavramak için zaten o kitaplar şeydi. Şimdi bu bir tek şeyde Huntington kitabında. Huntington'ın kitabını da seçersen, ötekini de seçersen, seninkilerde öyle bir şey var. Huntington'ın kitabını seçersen de bunlar küreselleşme ile ortaya çıkan çatışma konularını işleyen kitaplar. Senin ilk gösterdiğin de öyle işte o cihat.
Evet.
Bu da öyle. Şimdi o birincisinin öyle olduğunu söyleyemeyeceğim ama genellikle işte bir Amerikan mantığını falan şey yapıyor. Bu CIA bağlantılı olarak yazdırılmış olan bir kitap. Ama doğru çıkıyor. Yani öyle bir şey var. Bunu da okuduğun zaman bundan zarar etmezsin. Olan olayları kavrama konusunda sana çok yardımcı olacak bir kitap. Yani bunlar bunu ortaya çıkartıyorlar, çıkarttılar şeyi, teoriyi. Şimdi de adım adım uyguluyorlar. Ama küreselleşmeyi bu ne kadar küreselleşme fikrini doğru kazandırır ondan çok emin değilim. İkinci aşaması bu. Küreselleşmenin güçlü şeyler, devletler lehine yönetilmesi hadisesi var. İkinci aşamada öğreneceğimiz küreselleşme felsefi bir olgu olarak, teknolojik bir olgu olarak, ekonomik bir etkileşimler sonucu ortaya çıkan olgu olarak zaten kendi mecağında yürüyecekti. O zaten var, kaçınılmaz olan. Ama bir de bunun manevralarla yönetilmesi hadisesi var. Bu onunla ilgili ikinci aşamaydı. Yani onu okumak istiyorum dersen çok faydalanacağım bir kitap olacağı için ben hayır demem. Sadece küreselleşmenin teknolojik boyutu, teknik boyutuyla ilgili kısımları, yani nasıl elektronik devrim oldu, nasıl bütün işte elektronik devrelere işte alışveriş, bankacılık, para akışları bilmem, ulaşım, iletişim falan filan hepsini etkiledi. Ve bundan insanın üretim süreçleri nasıl etkilendi? Dolayısıyla insan hayatı nasıl etkilendi? Bu kurguyu aklında oluşturduğun sürece bunların herhangi birisini okumak her zaman faydalı. Sen hangi şeyden lisansta aldın?
Ben biyoloji eğitim lisansındayım.
Evet.
Master'ımda söylemiştim, bilim doğası üzerine yapmıştım.
Evet.
Algının işi.
Evet. Yok, güzeldi yani şeyler. Biyoloji bölümünden gelenler hep bakıyorum hem felsefesi hem genel sistem teorisi falan filan ilgililer. Ama sizin orada doktora konularını hep uydurup bir konudan beri vermekteler. İşte yok efendim algılama bilmem ne kavramların yanlış algılanması falanın etkisi gibi bir şey geliyor hep geldikçe. Hani bizim talim terbiye çok etkindir, talim terbiye olur da bu doktor oraları alır, bak bu yanlış algılanıyormuş, bunun doğrusunu koyalım der. O zaman emek vermeye değer. Ama yoksa boşu boşuna çalışılmış oluyor yani bence. O zaman böyle bir şey zaten yeteneğiniz var ki onu getirmek için, o tip şeylere insanların ilgisi var. Bu tip genel şeylere girmek daha iyi diye düşünüyorum.
Evet. Kabul ettirmeye çalışıyoruz bu tarz konuları. Yani biraz zorlama da olsa hem aldığımız derslerde hem tez aşamasında biraz şey böyle çatışma oluyor ama misconception çalışmamızı tercih edebiliyorlar.
Evet, misconception tamam. Misconception diyorlar ona. Yanlış algılamaya. E tamam o da var ama yani bu kader ürün siz hayatınızın 3 senesini buna yatıracaksınız. Sonradan bunlar raflarda kalacak. Talim terbiyede olsun, okullar olsun. Belki de siz üzerinde çalışmış olduğunuz için onu doğru uygulayacaksınız. O kadarlık bir faydası var. Halbuki sistemi kafanızda oturtacak ve biyolojinin özellikle bu şeyin biyoteknoloji, ondan sonra bu sustainable development'a geçen kısmının bunu, sürdürülebilir kalkınmaya geçen kısmının bağlantısının kurulması yine de biyoloji bölümlerinde olacak bir işlem. Orası bunu bilinçlendirecek. Her öğretmen öğrenciye bu şekilde yaklaşacak ki öğrenci buradan böyle çıkabilir. Ben daha faydalı buluyorum sizin tip böyle yani genel konulara eğilim duyanları. Şimdi sen o globalization'ı al, globalization neymiş diye bir öğrendikten sonra onu okursun. Sen bu zaten globalization okusunu anlatıyor.
Evet.
Daha çok money market'ları anlatıyor, yani finansal kurumları anlatıyor daha çok ama finansal kurumlarda yine bu doğal globalization sürecinin büyük devletlerin borsaları lehine nasıl istismar edildiğini anlatıyor. Anlaşılması zor değil yani, değil. Biriniz Olive yazdı, sen Olive Tree yaz istersen.
Yazdım zaten.
Ha, sen neyi alırsın? Bakayım.
Şu ikisi.
O ikisi. Social Change and Development'ı ister misin?
Olur hocam, bakayım ben. Ben hep
sorumluya çalışsam. İkiniz değiştirebilirsiniz aranızı.
Şu Volume 3 denilen kitabı benim için check-out etmek mümkün mü acaba? Ben buna bir bakayım, size özet çıkıyorum.
Hocam ben aldım o kitabı. İsterseniz siz onu alın, bendekini ben arkadaşıma veririm.
Tamam, tamam. Ne yapacağız o zaman? Şey, kütüphaneye gideceğiz bunları şey
yapmak. Yani bir ay süre var, bir ay içinde.
Ha.
Yani şu okuyor. Anda sizde kalabilir. Benim üzerimde yani kitap zaten. Şey değil yani, sorun değil. Sizde kalsın, sonra siz ne zaman bitirseniz olmazsa uzatırız tarihini.
Olur. Yani buradan size bir şey çıkartayım ben. Çünkü ben bunu bir şey yapmıştım, vaktiyle bakmıştım da bu epey bir zaman geçmişti. Üçüne birden bakmış olmam lazım. Manuel Castells, bu şeyler de epey eleştirel bakabilen şeyler, insanlar oluyorlar. Bunlar Latin kökenli olması lazım bunlar.
7 Nisan'a kadar bizim üzerimizde. Galiba. Bizim üstünde aldık sanırım. Geçen hafta bugün almıştık.
Tamam. Yani ben zaten çok o kadar uzun boylu şey yap. Çok şey yapmayacağım da size.
Zaten eğer hocam uzaması gerekirse siz bana haber verirsiniz.
Neyi zaten görüşüyor
ben olacağım. Ben
görüşüyor olacağız. Mail şeyimizi kuruyor muyuz?
Şimdi 4 kişi için arkadaşlarla da konuştuk. Grup kurmayalım diye düşündük. Gene de etkileşimi sağlayabiliriz diye. Ama siz isterseniz kurarız. Problem değil yani. Biz onu soralım diye şey yaptık.
Yok. Yani benim için fark etmez ben onun gibi de şey yapalım. Sadece birbirimizden anında herkesin ne yapmalı diye çalışsınlar. Bu grup kurulduğu zaman ilave para falan mı veriyor?
Yok, hayır, verilmiyor. Yahudan bir tane hemen şey yapabiliriz.
Alır.
Ama
yapalım o zaman.
Adresleri.
Evet, yani
Yahoo adresiniz olması gerekiyor Yahoo grup olması için. Yahoo adresiniz var mı?
Benim de Yahoo var ama ben Hotmail'de mi kullanıyorum Yahoo grubunu?
Şey oluyor, Yahoo'nun kendi mail adreslerine gönderiyor, bazen Hotmail'de sorun çıkarabiliyor. Biz de öyle bir şey denemiştik okuldayken. Gönderiyor ama bazen bazı mailler gelmeyebilir. Öyle bir şey var, sıkıntı olabilir diye.
Bana gelmiyor.
Benim Yahoo adresim de var.
O zaman ben sizin Yahoo adresinizi de alayım.
Aynı şekilde. Aynı şekilde bu. Sadece
şu Yahoo. Sizin Yahoo.
Hocam siz de telefonunuzu alamadan önce internetten bir mail atmıştınız.
Yahoo.
Seninki
mi? Çok
iyi. Yani Gov.tr vardı ama oraya o kadar
onu da çok mail geliyor.
Bir de dairede var, iş yerinde şey var. O kadar çok mail geliyor ki onu belli aralıklarla açıyor. Bu hat mailimi her akşam açarım. Şimdi sizin olduğunuzu bildiğim için Yahoo'yu da en azından pazartesi akşamları açmış olarak gelirim. Ama dairedekisini yani hafta sonu özellikle daireye gidip bunları açmaya vakit ayırıyorum. İş yapmanın imkanı yok. Yağıyor çünkü oraya. Bir de ki onların kapasitesi de çok geniş. Ana şey belliğe bağlı diye. Yağıyor yani. Orayı her zaman açma. Şimdi ben o zaman size bugün şey yapayım diye düşündüm. Bunlarımızı seçtik. Ondan sonra şeyleri de seçebiliriz aslında. Uluslararası kuruluşlardan da neyi yapmak istediğimizi seçebiliriz. Ki hemen başlayabilirim bakmaya diye. Niyetlendikleriniz var mı?
Abi. Harika birliğiyle ilgili bir situasyonu niye düşünmüştük
ama. İkiniz beraber mi diyordunuz?
Az oldu demiştiniz hocam siz de o zaman. Yani o zaman da işte
Dünya ve şey, Avrupa Birliği eğitim politikaları olacak. Artı SEDEFOB, CEDEFOB diye yazılıyor. SEDEFOB diye Avrupa Birliği Mesleki Eğitim Birliği var. Almanya'da merkezi.
Bu Leonardo ile bağlantılı mı çalışıyor?
Hocam şöyle yapalım.
Bunun ötekisi böyle öyle bir değişim, değiş tokuş programı.
Onun Leonardo'lar projesi var sanki.
Evet, insanlar gidip oralardan katılabiliyorlar çeşitli ülkelerin şeylerine. Bu esas meslek eğitimi sistemini şey yapmak için.
Peki şey yapalım hocam, yine istiyorsanız
ikisini beraber yaparsanız
biz şey demiştik geçen hafta, Avrupa Birliği ile mesela Dünya Bankası, işte İLO'yu söylemiştim.
Çok ağır diyor. O da çok ağır diyor. Dünya Bankası büyük çünkü.
O zaman, biz o zaman sadece Dünya Bankası'nı yapalım iki kişi.
Olur mu ki? O da çok maalesef gelir.
Yok. Dünya Bankası ikimize hafif gelir tabii. Bir kişiye iyidir o. İLO, çalışma hayatı, işte çalışan çocuklar, bilmem ne gibi şeylerle ilginiz varsa. İLO. Ondan sonra Dünya Bankası, bu yönetim, uluslararası yönetim, yönetişim konuları falan filan için değil. Sizin için AB iyidir çünkü bunlar sonuçta bir İnternet üzerinden ortak yazılımlar işine girecekler. SEDEFOB'u da onun için söyledim. SEDEFOB'da öyle bir yazılım geliştirdiler ki bir ülke bir konuda bir meslek programı koyduğu zaman kendi dilinden koyuyor. Herkesin kendi şeysini bilgisayarına kendi dilinden düşüyor. O hale getirdiler. Yani birbirleriyle paylaşım şeysini falan. Siz bu sonuçta bir internetle ortak bağlantı, yabancı dillerin öğretilmesi için kolay yaklaşımların paylaşılması, ondan sonra ortak bir dil dediğim, yani ortak dil dediğim İngilizce demiyorum tabii de, ortak bir bilgisayar dili üzerinde anlaşma falan gibi onların çok projeleri var. Hatta ne diyorlar onlar, bir şeysi de var onun.
Lingua mı? Ya yok, o da şey.
Lingua programı da var.
O da ayrı
program. Bir tane de işte hani Social Europe, efendim bilmem Customs Union bilmem economic Europe bilmem ne diyorlar. Cultural Europe diye şimdi yeni bir şey çıkıyor. Bir de böyle bu internet üzerinden kurulacak olan Europe üzerine bir büyük de projeleri var. Mesela o tip şeyler getirebilirsiniz. Ben size bunun eğitim politikalarını şey yapan şey müdürlüğünü geçen sene bir arkadaşla beraber biz yaptık. Kendileri oturup bunu ayrıca çıkarıp basmış değiller. Evet. Eğitim konusunda şu şeyler, talimatlar çıktı, directives deniyor. Bu directives'ler çıktı falan diye bir şey yapmamışlar. Biz başlangıcından bu yana taradık. Çıkardık, bu var. Şimdi bunun bir analizine girmek lazım. Yani işte şu konuda verilmiş olanlar hangi istikamette gidiyor falan. İşte bu şeyi, projeleri, ne derler bu şey var ya şimdi Türkiye'de ulusal ajans bilmem. Ulusal ajansı bütün ülkelerde var. Bunlar küçük Roma Anlaşması'nda geçen bir maddeyi işletmek için yapılmış şeyler. SEDEFOP bence büyük. Şimdi bu yapılmakta olan, internet üzerinden yapılmakta olan Europe.net falan gibi bir şey geçiyor.
Duydum sanki öyle bir şey.
Yani bu tip şeylere yakalar çıkarırsanız background elinizde var. Bunun üzerine hangi projeler uygulamasına geçmek için hangi projeler uygulanıyor? Çok da ilginç olur. Bu böyle bir şeyin talim terbiyenin elinde var. Ne Avrupa Birliği Genel Sekreterliği'nde var. Ne devlet planlamada var. Dışişlerinde hiç yok. Biz yapıp verirsek olacak.
Biz yine bunun için sizden feedback alabiliriz değil mi hocam?
Tabii. O zaman sizinkiler AB oldu. AB artı SEDEFOP. SEDEFOP da AB'nin içerisinde. Fakat ben beğeniyorum yani gidişatını. Bir de örgütlenme olayını görmek açısından da iyi. Bir de orada işte bu lingua var. Dünya Bankası ile ILO görüşürseniz. OECD çok büyük. OECD de geniş. İki kişi de yapabilir OECD'yi. Fakat OECD çok ayrıntılı. Çok ayrıntılı yani.
Dünya Bankası olabilirsiniz. Yani biraz şuradan da bir aşinalık olacak. Kendisi de Dünya Bankası gözüyle baktığı için.
Senin şeyin neydi? Sen de biyolojisin. Tamam, seninki de ilo olsun. Şimdi ben bunları buraya not alacağım. Çünkü... ondan sonra bir de term paper'larınız olarak aklınızdan geçen şeyler var mı? Onları da alalım da.
Term paper hocam, dönem ortasına doğru belirlesek olur mu? Kitapları falan okuyup böyle bir genel fikrimiz olduktan sonra.
Şimdi term paper çok fazla sayılıyor. Göreceksiniz %45, notun %45'i. Bir de burada hani şeyler yapacağız dedik ya, quality circle'lar şeklinde.
Herkes getirecek
şey yapacak. Feedback, quality circle demiyorum ona ama yani bir materyaller ve idealar şey edilecek şekilde bir şey.
Şimdi çok havada yani çok hani affedersiniz amiyane tabirle uydurma olacak.
Hani bir şey söylemiş olsak bile acaba dönem sonuna kadar kafamızdaki her şey daha farklı şekillenir mi diye şey yapıyoruz.
Şimdi sizin zaten kültür diye bir konunuz var. Onunla küreselleşmeyi bağdaştırıcı. gibi bir şey şimdiden düşünmeye başlayın. Yani o olsun konunuz. Sizin zaten sonuçta teziniz de o olacak herhalde. Tezinizin bir çeşit literature survey'i ve bu literature survey'i biliyorsunuz o kitaplarda bu konuda neler getirilmiş, neler getirilememişi irdeleyen bir literature survey yazısı oluyor. Tezlerin başında, doktora tezlerin başında literature survey diye koca bir bölüm olur.
Evet, evet. Yaptık hocam. Literature review diye bir bölüm var. Significance'ını vesaire, problem statements vesaire yansıttık. Ben yaptım.
Evet. Bir de onları ben, sizin o şeylerinizi görebilirsem, size ilave olarak neler yapabileceğinizi, ne katabileceğinizi de getirebilirim. Şimdi seninkisi mi Olive Tree oldu? Ondan sonra EU, Enselefuf.
Hocam İngilizce okuma zorunluluğu var mı? Türkçe basımı da var sanırım Lexus'un Olive Tree'nin. İkisinden de yararlanabilir miyim?
Yok, aslında yani İngilizceniz gelişsin diye biraz basit bir kitaptır.
Bunu okumaya çalışacağım. Bazen hani insan kendi dilinde daha farklı algılıyor bazı şeyleri.
Çok daha kolay oluyor.
Yani daha burada mesela tekrar geri dönüyoruz bazı cümleleri anlamak için.
Dil öğretimi konusunda mı program geliştireceksiniz siz, yoksa genel Yok olarak hocam. Yazılımlar mı?
Yani bizimki daha çok oyun ve simülasyonlarla alakalı olacak. Yani benimki en azından.
Yani ben daha dil öğretimi veya bir spesifik bir şey belirlemedim. Çünkü hocamla çok kesin ve net çizgiler koymadık.
Yani küreselleşmenin aktarmış olduğu bir takım izlenimlerden ziyade Türk unsurları olsun gibisine. Yani burada küreselleşmenin güdümlü kültür ögelerinin ayıklanabilmesi gibi bir şey izleyeceksiniz.
Yani aslında tam o değil de hani Türk kültürüyle alakalı bir şeyler varsa onları biz açığa çıkarmak. Hani globalleşmenin dışında bir takım hala korunan şey yapılan özellikler varsa bilmiyoruz tabii onları nasıl bulacağız.
Bunu onları bulursunuz. Bulacak bir şey, bulmakta bir şey yok. Çocuk hikayeleri okunacak. Gençlik hikayeleri okunacak. Onların içerisinde belli tiplemeler vardır. Ondan sonra çizgi romanlara bakılacak. Bunların içerisinde belli tiplemeler vardır. Kara oğlan, karaca oğlan.
Şeyler yani şu an bugünkü gençlerin okuduğu şey de o yok hocam.
Ama mesela, şimdi bunun uyarlanması esas 3-4 şey onu siz yapacaksınız. Evet. Yani bu o günün şeylerinde değil. Şeye bakıyorsun işte bu nedir Harry Potter'ın yazdığı şeyler. Harry Potter'ın yazdıkları orta çağla ilgili. Orta çağdaki imajları alıyor. Adam bugünün gençliğine değil bütün dünyaya yeniden getirebiliyor. Bizimkiler o kadar da şeyli değiller. Yani o günün hurafelerine falan batmış tipler değiller. Daha gerçekçi tipler bunlar. Bunları bugünün şartlarına elbiselerini bile değiştirmeden bak kavramlarıyla taşıyor adam. Evet. Elbiseleri aynı. Settingler aynı falan filan.
Bir de İngiliz kültürünü orada. Yani tamamen o içinden ayıklayabiliyorsunuz. Yani benim hani bildiğim kadarıyla, gördüğüm kadarıyla.
Tabii işte bunlar küreselleşmenin kültür ögeleri. Çocuklar artık ne bileyim ben bizde Karacaoğlan Peter Pan karşılığıdır. Peter Pan ne yapmışsa, Peter Pan'dan daha eski bir tarihlerden itibaren Karacaoğlan onu yapmıştır. Bizim neslimiz Karacaoğlan'ı bu şekilde bilerek yetiştik ama bu nesil Peter Pan'dır diye düşünüyor. Böyle bir şey yapan adam Peter Pan'dır diye düşünüyor. Karacaoğlan'dan haberi bile yok.
Yoktu, evet.
Şimdi bakarsın Peter Pan'ı nasıl satıyor bu adam diye. Ne elbiseleri, ne bilme, uçması, kalması, bilmem nesi falan filan yani. Masal ögeleri dahil hepsini içinde koruyarak yapabiliyor. Bunlar yapılır yani yapılmaz diye. Ve bu oyunlar da benzetim oyunlarında çok daha kolay yapılır.
Yani o evet, çok ilginç. Şimdi bir de şey var hocam. Hani kültüre falan diye bakarken mesela benim şimdi birkaç bulduğum bir şeyde oyun kültürleri var. Yani her bir oyunun kendine has yani tıpkı işte etnik bir grup gibi özellikle internet üzerinden oynanırsa online gruplar üzerinden oynanıyorsa mutlaka bir kendine has bir kültürü oluyor. Ya o da çok ilginç geliyor mesela bana. Hani öyle yaşıyorlar. Ya onlar çok böyle birbirleriyle aynı dilde konuşuyorlar. Bir oyun oynayan diyelim ki işte ne olsun mesela Civilization diye bir oyun var. Uygarlık oyunu. Ya o oyunu oynayan adamlar bir araya geldikleri zaman birbirlerini daha iyi anlıyorlar. Aynı dilden konuşuyorlar. Yani ona has şeyler kullanıyorlar. Ya da başka işte Age of Empires
var. Kelimelerini, kavramlarını, kelimelerini geliştireceksin. Tavrını geliştireceksin. Giriş çıkış şartlarını da yani insanın girerken ve oyundan çıkarken ki taşıdığı şeyler, değerler falan stresi.
Yani orada bir komünite.
Ama yani çok ilginç bir şekilde bu yapılabilir.
Evet.
Türk kültüründe bunu çok güzel yapabilirsiniz. Mesela Tahir Terbiye şunu beni bekliyor zannediyorum.
Evet.
Mesela bu oyunlarda, dinlemedim kendilerinden ama bu oyunlarda şiddet ögesi çok kuvvetli.
Hı.
Bu yabancı oyunlarda. Ve bunlar bir hassa.
Ben kültürle alakalı bir haber okudum geçen gün de onu diyeceksiniz zannediyorum.
Hangisi?
Bu Milli Eğitim Bakanı bir açıklama yapmış. Çok hatırlamıyorum hocam. Geçen hafta değil, ondan önceki hafta galiba çıktı şeyde, Hürriyet'te, Milliyet'te mi? Artık hani kültür, Türk kültürü diye ilk defa bir bakanın, ben bilmiyorum, yani duymamıştım daha önce, dile getirdiğini gördüm. Türk kültürüne has bir takım öğelerin eğitimi kazandırılması falan diye böyle bir açıklama
yapmış. Çünkü çok fazla, bundan evvel çok fazla aktarma yapıyor. Yani biz de biliyorsunuz program hazırlama denilen, kitap yazma denilen şey açık yabancı kitapları oradan aktarmaktan ibarettir. Berbat, berbat. Atatürk'ün en çok uyardığı konu bu.
Geçen gün bir yerde bir Kültür Bakanlığı'ndan biriyle tanıştık. O şey dedi, bilişim kültürü oluşturma, yani bilim, nasıl diyeyim, bir demokratikleşme kültürü oluşturma, demokratik toplum, demokratik bilişim gibi şeyler, çalışmaları olacakmış sanırım onların buna yönelik. Hani Türkiye'de de kültürle ilgili, kültürel birikimle, kültürel değişimlerle alakalı bir çalışma olmadığı için hani onlar da biraz tıkanmışlar bu konuda.
Yani sosyoloji bölümlerine bakacaksınız, olmaz olur mu? Var çok şey de.
Onların beklentisi sanırım bilişim alanında bir şeyler,
evet,
olması.
O, TÜBİTAK'a çok o konuda güvenildi. TÜBİTAK çok yol çıktı bu konuda, yani olduğu gibi aktarmacı. Yani bence çok kötü insanlar. Yapıyor bir takım şeyler ama özgün değil. Mesela Fransızlar bu konuda çok şeydirler. Tamamen bunun için şey, pahalıdır bu yazılımları yapmak, üretmek bilmem ne falan. Uzun zaman alır falan. Bunu tamamen şey yapıyorlar ellerine. Çünkü kültürün girişi bu. Artık yeni kültürün girişi, evet, bu yolla olacak. Evet. Şimdi mesela böyle Civilization diye bir oyun var. Bu oyunun karşısına Counter Civilization konulabilir. Mesela. Ondan sonra veyahut da counter demezsin de mesela peaceful civilization dersin. Veya to creative civilization dersin. Oradaki istemediğin ögeleri ayıklayıp atıp onun yerine koyacağın değerler, onun yerine koyacağın şeyler. Biz aranan bu, Avrupa'da da aranacak olan bu. Mesela Avrupa Türkiye'deki yazılımlardan çok şey bekliyor. Çünkü orada yaşlı nüfusa kaldı bu işler. Genç nüfusu İndiya'dan bilmem nereden çekmeye çalışıyor. Onlar da kendi kültürlerini taşıyorlar, gördüğünüz gibi, yok yogalar, meditasyonlar, bilmem neler. Onlar taşıyorlar bunu. Çünkü onu biliyorlar, kendi kültürleri. Şimdi buradan şeyler olabilir. Bir ortak Türk dünyası için, Türk artı İslam dünyası için yapılacak olanlar olabilir. Bir de dünya için yapılacak olanlar olabilir. Tabii öncelikle Türkiye'de şey yapmak için. Japonların çizgi filmlerine bakmak lazım.
İşte Japonların
Japon kültürünü aktaranlar, evet, var. İçeride oynatıyorlar. Evet. Bir de o dışarıda heydiler, meydiler falan görüyorsunuzdur. Onlar var. Onlara da bakılabilir. Ama benim gördüğüm kadarıyla şeyler var. Mesela ben Harry Potter'ın yapılabileceğine dahi ihtimal vermiyorum bu kadar çok. Birazcık propagandayla gidiliyor galiba ama İçim sıkılıyor. Ben aldık çok kitapları okuyamıyorum var bizde. Okuyamıyorum yani. Saçma, deli saçması gibi. Sonra bu Matrix denilen film. Mesela bu da işte eski üç tane dini alıp bu dinlerin kavramlarını aktarmaya çalışan şeyler. Şimdi bunlar bu şekilde oluyor.
Çok büyük bir sembolizm var zaten orada. Çok insanı yani haberdar olmayan, gözleri çok rahatsız etmeyen falan
dediğiniz şey, evet, ama bilmeyen, çünkü gençliğinde çoğu çok bu tip şeyler okumadığı için ilk defa böyle karşılaşıyor. Ama işte bu şiddet ögesi artı super values denilen value'ları şey yapılması bu şekilde. O zaman ne oluyor? Üzerine bunun bir Hristiyan egemenlik geldiği, medeniyetin egemenliği geldiği zaman yadırgamayacağı, kabul edeceği pek çok fikirlere zaten sahip olacak, kavramları. Belki de bu şiddet unsuru da onun için getiriliyor beraber. Şiddet unsuru, tabii şiddet unsurunun psikolojik, biraz psikolojik danışma, psikolojik danışma yok. Buranın bir de psikoloji bölümünde de görüşebilirsiniz. Çocuklara bu kadar çok şiddete dair şeyler sunulması çocukları barışçı mı yapar? Şiddete eğilimli mi yapar? Yoksa şiddetten ezilmeye eğilimli mi yapar? Eğer malzeme senin elindeyse şiddete eğilimli yapar, ama malzeme senin elinde değilse şiddet altında ezilmeye eğilimli yapar. Onun için verilir o kadar çok.
O da ilginç. O da başka ilginç bir konu gene. Yani oyunlarla ilgili işte biraz okuma yaptığımız zaman ben bu tezi
yazarken... Oyunlarla bu çizgi filmler çok ilişkili zaten geliyor diye düşünüyorum.
Yani iki görüş var hocam mesela şiddetle alakalı da. Hani bir görüş şey diyor, bir grup akademisyen. Diyorlar ki işte şiddet içermesi kötü bir şey değil. Çünkü oynayan çocuk bunun gerçek hayatla fantastik dünyayı ayırt edebiliyor, oyun dünyasını. Dolayısıyla işte insani zaten var olan herkesin içinde temel içgüdülerden bir tanesidir diyor bu. Hani şiddete başvurmak mutlaka ki bir her insanın içinde vardır, ama açığa çıkmaz, iyi şey yapar kabahatlerinde veyahut da hani eğitimle bu şey en aza indirilir. Yani hayır, ya da zarar karşıdakine zarar vermeyecek.
Eğitimle bastırılmaz. Aile terbiyesiyle bastırılır. Eğitimle buna yön verilir, yönlendirilir. İnsanın içerisindeki şiddet, atılganlık, işte şey, saldırganlık güdüleri sonuçta creative yöne de çıkarılabilecek şeyler. Orada verilmekte olan, evet tabii şiddet hayatın bir ortak ögesi, o da bulunmalı. Hayatımızda şiddet hangi oranda bulunuyorsa o oranda bulunmalı bir kere. Hayatında sen bir çizgi filme bakıyorsun, içerisindeki şiddet boyutları, şiddetle ilişkili geçen süre %70'lere falan çıkıyor. Hayatımızda böyle mi yaşıyoruz? Böyle yaşamıyoruz. Ondan sonra da hayatımızda şiddet olduğu zaman bunu yönlendirmek için toplumun, toplumların yönlendirmeleri var. O da yok. Son derece hızlı bir şekilde çıkarma işi var. Evet. Çıkarıyor yani şiddet. Adam bak, mesela onu öldür, bunu getir. Yolda geçerken dan onu tabii oyunlar öyle evet, değil mi? Evet. Bakıyorum. Ben oynamayı sevmiyorum bunlara fakat ama bakıyorum. Sonuçta insan temizlemekten daha rahat bir, kolay bir iş yok.
Yani işte o iki görüşte bunu söyleyeceğim. Bir kısmı diyor ki işte hani bu var olan içgüdüyü o şekilde fantastik boyutta ya da oyun dünyasında kurtulması, ondan o şekilde işte boşaltması içindeki şeyi, şiddeti, gerçek hayatta, bu hayata bunu yansıtmamasını, dolayısıyla gerçek hayatta şiddete eğilim göstermemesiyle sonuçlanıyor diyor. Bir grup insan böyle söylüyor. Öteki de diyor ki, yani öteki gruplarda, işte hayır efendim, şiddet olduğu sürece oyun oynarken yaptığı şeyi gerçek dünyaya aktarabilir. Daha şiddete eğilimli, daha çok, daha sıklıkla şiddet kullanan bir insan haline gelebilir. Ve bu iki görüş sürekli didişmekte. Henüz bir ara nokta bulunamadı mesela o konuda.
İşte orada ara nokta ancak şeyle bulunur. Eğitimcilerin görüşü olan eğitim yoluyla şiddetin kullandığı enerji gene o aynı manaya gelecek fakat yapıcı bir ürüne çevrilebilir. Hı hı. Sanat esasen, sanatta bir çeşit şiddet uygulamaktır. Hı hı. Toplumdaki pek çok normu, pek çok kavramı kabul etmeyen, tüm bunlara dönüştürüp farklı bir biçim verip onu şey yapan bir insanlığın şeysidir, ürünüdür sanat. Hı hı. Ama bunu yapıcı, yaratıcı bir şekilde veriyor. Yeni bir yöntem geliştirerek yapabiliyor. Kimisi de ortadan kaldırma şeklinde yapıyor. İşte bu Salvador Dali'nin bilmem şeyin falan olayları bunun denemeleri. Dünyada her şeyin geçici olduğu, her şeyin tahrip olup yıkılıp yok olacağı vesaire ile ilgili şeyleri bunu sanat yoluyla göstermek istemiş. Çok da şey yani kıyamet unsurunu veya şey falan barındıran güzel şeyler yapıyor. Bizde de bu şey vardır. Onun için kültürle ilgili çok şey okumak lazım. Mesela çocuklara demokrasiyi aşılamak istiyorsak yine çok ilginç. Bu tip oyunlardan ilginç. Ama demokrasiyi öne çıkaran şeyler yapabiliriz. İşte Amerika'da mesela bu tip şeyler çok fazla para alabiliyorlar devletten. Ama ne? İşte Kültür Bakanlığı veriyor, bilmem Çalışma Bakanlığı veriyor, yok işte efendim şey veriyor, devlet aracılığıyla çalışan vakıflar veriyor. Nedir? Sonunda Amerikalı kazanacak. Amerikan devleti güçlü görünecek. Ondan sonra Amerikan bayrağı görünecek. Daha böyle bir basitçesi bir bayrak görünecek falan diye. Şeye gittiniz mi bu en son? Ne oynadı bu Kuzey Ekspresi?
Yok evet.
Valla o tip şeyleri gidin şimdi. Çünkü bunlar bu filmler, çizgi filmler, bu oyunlar bağlantılı. Yani ben hiç birbirinden bir fark görmüyorum. Ben şimdi ona giden bir tip değilim yani filmlere falan filan.
Hayır, demek lazım. Bu yani işte şeyler olabiliyor.
Nedir
yani.
Bu fantastik şeyi yeni teknolojiyle animasyon yoluyla yapmış falan filan. Noel yapıyor ama yani bence Noel öyle de değil, öyle de olması gerekmez. Hiç kimsenin aklında da öyle bir şey kalmaz. Noel böyledir diyerekten. Kuzey Kutbu'na bir şehir yapmışlar. Tamamen işte ne bileyim oradaki Boston'daki şehirlerden bir tanesini al, Kuzey Kutbu'na koy falan filan. Yani çok gerçekçi değil. Fakat öyle şeyler yapmışlar ki içerisinde bu hani subliminal mind, subliminal evet, mind denilen insanın şuur altındaki mantığına hitap eden öyle şeyler yapmışlar ki o çocuklar şimdiden bu şekilde şey yapıyorlar. Mesela gidiyor, sahne açılıyor, çocuk baktığın zaman ne görüyorum diye bakmıyor mesela, gözü az gören birisi olarak. Tabii normal olarak orada yatan çocuğun, yatakta yatan çocuğun yüzünü falan arıyorsun, ona bakıyorsun ama ne görüyorum diye baktığın zaman Amerikan bayrağıdır. Çocuğun yorganı Amerikan bayrağıdır. Yastığı bilmem nesi falan filan işte lacivert yastık bu ya yıldızlı bilmem ne yani o şeyden kırmızı beyaz çizgili şeyle şöyle bir bakayım gözlüğüm çıkarmadan böyle gözlüğüm takmadan bir bakayım dedim karşısında Amerikan bayrağı gözüküyor.
Evet.
Ama sonradan bakıyorsun o yorganın altında kim yatıyormuş ona bakıyorsun ama yani bu şimdi şuur altında bu tip şeyler muazzam zorluktur. Oradaki oyunu görmeniz lazım. Şimdi giderek bunların hepsi bilgisayar oyunlarıyla yapılıyor. Yani bilgisayar numaralarıyla yapılıyor. Hı hı. Bu giderek artacak. Her ülkede oynayacak olan şeye yazılar o ülkede o diliyle çıkıyor. Filmde.
Evet.
Açtı mesela şeyi okuyor. Ansiklopedide bilmem ne okuyor. Çocuk ansiklopedide eğer büyük bir kitap açtı. Sayfalar Türkçe çeviriyor. Onsu bilet alıyor, biletin üzerinde cennete giriş şeysi var. En son biletin üzerinde ne yazdığını okuyabilecek. Her bir bilet Türkçe çıktı. Aynen, yani sonradan üzerine böyle yapıştırılmış falan gibi gözükmüyor, öyle çıkıyor. Programını öyle vermiş. Ama yani bu boyutlarda olan bir şeyle...
Aynen, benim haberim yok. Tabii. Çok merak ettim şimdi.
O oynuyordu bir yerlerde şimdi şeylerde falan. Bu Akner. Bak merkez var ya ileride. Oradaki büyük sinemalarda falan olmuyordu da.
Gitmek lazım.
Sonradan hani alt yazı bilmem ne falan filan kalkmış yani adam kendisi. Gençliğe yönelik, çocuklara ve gençliğe yönelik olan teknolojiye bakmak lazım. Çünkü onlar gelecek olanlar. Bizim neslimiz falan anti-emperyalizmle yetişmiş bir nesil. O konuda bilinçlidir çok. Şimdiki işte 20 ile 35-40 yaşları arasında olan grup ortadalar ama daha henüz kökleriyle bağlantıları kopmamış olduğu için düşünerek eğitimlerine dayanarak doğru yolu bulabiliyorlar. Yeni gelen nesle yağdırıyorlar. Onlar ne doğru dürüst bir müzik dinleyebiliyorlar bakıyorum. Değil mi?
Evet, doğru söylüyorsun.
Ne gürültüsüz bir film izleyebiliyorlar. Yani o bakıyorum, benim de sizler kadar bir kızım var. Yani o yaşta bir genç kızın bir romantik film, bir aşk filmi seyretmek istemesi bana çok normal geliyor. Hatta must gibi geliyor. Anlıyorsun bunlar mesela gidiyorlar, öyle bir film varken gidiyorlar mesela şiddet içeren bir filmi gayet rahatsız ediyor, çok da beğendiği çıkıyorlar. Şimdi bu artık o neslin geçmişten beri gördüğü filmler vesaireyle falan getirilmiş kıvamını gösteriyor. Sonradan ona verecek bir şey, onu da alacak artık.
Ben eğer sizi sıkmazsam bir soru daha sorabilir miyim? Yani ben kendim merak ettiğim için hocam soruyorum. Şimdi biz hani Türk kültürüyle alakalı falan diye ona bir yönelik bir çalışma yapalım diye çıktık ortaya ama mesela en basitinden gene işte oyunlardaki avatar kullanımı, o üç boyutlu ortamlarda ya da sizi temsil eden, orada temsili bir heykelcik gibi düşünebiliriz. Avatar dediğimiz şeyler var. Bayağı yani insan görünümünde olabilir, hayır, yaratık olabilir. Hani siz nasıl seçerseniz o olabiliyor. Hmm. Saçını, başını, işte gözünü, bilmem, her şeyini seçebiliyorsunuz kıyafetini.
Aynı Sims'teki gibi oynadıysanız veya duyduysanız. Sims'te de yaratıyorsunuz her şeyi.
Mesela hani orada o avatarlarda mesela bir Türk figürü ne olabilir filan diye geçen başka bir arkadaşımızla konuşmamız oldu. Onun söylediği şey şuydu. Mesela işte erkek olan figür için efendim pala bıyıklı, işte sesli filan falan diye. Şimdi ben durdum şöyle bir dedim ki ya neden hani pala bıyıklı, sesli? Şimdi sokağa çıksak biz.
Öyle birisi var mı?
Ha, var mı öyle birisi? Yok. Peki dedim bu yani nereden geliyor?
Niye bu 18. yüzyılın şeyini taşıyorsun?
Evet. Sonra yani şey fark ettik. Hani bizi öyle bir yormuşlar ki, yani yoğurmuşlar ki ya da ilk Türk figür ne olabilir diye düşündüğümüzde aklımıza ilk gelen şey o oluyor bizim. Hani sesli erkek, işte pala bıyıklı bilmem ne filan. Çünkü hani bütün, gerçi herhalde yavaş yavaş ondan vazgeçmeye başladılar bilmiyorum ama karikatürlerde filan bakarsanız. İşte efendim söyleyeyim, filmlerde İstanbul'da
Yunanlar falan evet, yapıyoruz. Yani onlar devirlerini yaparlar.
Yok hocam ya yani biz yapmıyoruz. Yani şöyle tarihi filmlerde
biz
tamam.
Biz de kendimizden başkasıyla uğraşmıyoruz ondan.
Tarihi filmlerde tamam. Hani Yunan askerleri eteklidir filan. Ben hatırlıyorum Cumhuriyet'te filan işte şeyde filan yürüyüşe geçtiklerinde. Onlar tamam da hani normal filmlerde de mesela ben şeyi hiç unutmuyorum. Lisedeyken ben galiba Mission Impossible diye bir dizi vardı televizyonda. Belki görevimiz tehlike. Orada İstanbul'da geçen bir bölümü vardı ve ben İstanbul'u görünce şok olmuştum. Yani işte hani camiler falan tamam onlar var hakikaten oradalar. Ama önündeki şey yani ya öyle değildi bizim ülkemiz diyorsunuz ama o zaman değildi, öyle gösteriliyordu. Şimdi bakıyorsunuz filmlere, şimdi yapılan filmlere, orada da öyle yine. Sesli adamlar, çarşaflı kadınlar filan geziyor ortalıkta.
Ya yani tabii bakın, çok iyi. Şimdi dünyada bir de küreselleşmenin bir de iyi tarafı var. Bu insanlar bütün buralara gelip kendi ayaklarıyla basıp kendi namlarına görebiliyorlar buraları. Yani Almanya'da da mesela öyle bir şekilde başladı. Almanlar o kadar çok Türkiye'ye gelip gittiler ki şimdi artık böyle bir şey düşünülmüyor. Amerikalılar geridir, kültürsüzdürler. Şeyde, televizyonları da içe yöneliktir. Eyalete yöneliktir. Eyaletin haberlerini alırsın, onu dinlersin falan. CNN falan açan falan yoktur yani televizyonu. CNN'i açıp da bakan yoktur. Dünya haberleriyle ilgilenmezler. Bize bir kere şey olmuştu. Amerika'dayız. Ondan sonra geldik. Buraya. Amerika'da işte televizyonlarda seyrediliyor, bilmem neler de yapılıyor falan filan da fişme kendi. Buraya geldi ki, Kaliforniya depremi olmuş. Amerika'da kimsenin haberi yok. Televizyonlarda falan haber falan yok değil, öyle. O eyalette birisi herhalde söylüyor. Veyahut da National kanalı belli bir saatte, belli bir saat bir şeyde bakarsan, o zaman görürsün. Kendileri bir sürü gırgırlarıyla gidiyor, işte bilmem hangi mahalleden ne çalınmıştı, oraya girmişti, işte bilmiyor. Hakim ne demişti, jüri nasıl kurulmuştu bilmem ne. Saatlerce bu konular geçiyor. Ama bu tip şeyler, o kadar yani dünyadan şeyler, kendilerini soyutlamış vaziyetteler insanları. Onların globalize olmaları çok zor. Ama biz globalize çok kolay oluruz. Hatta şey de verebiliriz. kendimizde bizde süzme gücü vardır, süzme mekanizmaları vardır. Mizah bunlardan bir tanesidir. Saz şairleri bunlardan bir tanesidir. Saz şairi kültürüne mesela bir şey vermek, ilme vermek lazım. Evet. Türkiye'de muazzamdır yani. Ondan sonra bu orta oyunu, meddah bilmem ne falan, şimdi stand-up'lar falan filan bizden çıkmadı bunların çoğu.
Evet, evet.
Yani başka kültürlerde de benzerleri varmıştır falan ama bizimkiler alıyor stand-up falan diye bir şey yapıyor diye satmaya çalışıyor.
Aslında tamam. Orta oyunu, yani o şey orta oyundaki meddahları yaptığı
işler. Ama işte o bilgisayar oyunlarında çok şey, yani çok bileli şey, bu Civilization dediği oynamadım fakat gördüğüm kadarıyla karşıdan bazen bakıyorum. Bu yani Civilization kimdedir? Bu oyunu yapandadır. Bu oyuna kim bu kavramları vermiş? Ondadır şeyini veren. Bu yeni öldü şey Edward Said. Orientalizmi çözümleyip kodlayan adamın getirdiği şeydir bu zaten. Orientalizmi şeysidir bu. Yani ben civilized'ım, diğerleri civilized değil. Ona göre bir kodlama bütün dünyaya. Bütün insanlar. Sivilize olanlar belli. Batı Avrupa ile Kuzey Amerika. Bunun dışında ben unsivilized olarak şey yapıyorum. Monopoly diye bir oyun vardır. Şimdi çok fazla. Bu Monopoly tamamen Monopoly iktisat teorisinde Monopoly tekel yani. Kaçınılması gereken durum. Karşısında tedbir alınması gereken durumdur. İktisat teorisi. Buna göre kuruludur. Bu Monopoly diye oyun yapıyor ve küçük çocukların eline veriyor. Ben küçükken de vardı bu Monopoly. Oynanıyordu. Bu şu, yani birilerinin tek eline maruz kalacaksın. Tek elle budur. Elinde bunlar böyle topluyorlar, böyle de toplarlar falan diye şey yapıyor. Şimdi bakıyorsun küreselleşmenin içerisindeki bir takım şeyler Monopoly'ye gidiyor. Büyük şirketler.
Çok uluslu.
Çok uluslular var. Bir de uluslararası şirketler evet. Var. Bunların büyük bir kısmı monopollere gitmek üzere yani tekerlere gitmek üzere. Evet. Şimdi ben yani bu konumuzu sık sık tartışacağız. Bunu hani bu round table discussion gibi yaptıklarımıza başlamış olalım diye bunu şey yaptım. Bu şekilde siz de fikirlerinizi getirin. Malzeme bulursanız malzeme. Fikriniz olursa fikriniz. Getirip bu masada paylaşmak. Çünkü burası bir çeşit bir consultation. T-Group dersin, Consultation Group dersin, efendim şey dersin, Round Table Discussion dersin bizdeki
pasta
yuvarlak
masa. Pasta börek yapalım hocam.
Efendim?
Pasta börek ve çay getirelim bundan sonraki şeyler.
Onu yapabiliriz, benim için hiç sorun değil. Yani ben...
Erkek de yok.
Hazır yok yani.
Yok, erkekler olunca da uyuyorlar. Uyuyorlar. Yani biz geçen sefer yapıyorduk, yine bu odadaydık. Geçen semester. Yapıyorduk. Onlar sadece bir maç falan merak etme gibi şeyler oluyor. İleride araya araya. Ondan sonra şey, ne diyecektim? Ha, quality circle falan gibi. Bunu hep yapacağız. Yani şimdi siz kendiniz paylaştınız, güzel fikir edindiniz. Ben şimdi aklıma gelen şeyleri söyledim. Ben bu konuyla, bu çocuklara yönelik şeyler konusuyla çok uğraştım. Şeyi mesela satıyorlardı bize. Bu Susam Sokağı vardır. Sizler belki öyle büyümüş olmanız lazım. Sizin zamanınıza yetiştirdi. Susam Sokağı'na iki çeşit satıyorlar. Bir çocuklar için genel bilgi olacak. İşte sayı, harf, efendim, doğayla ilgili bilim, bilgi. Genel insan ilişkileri işte anne, baba, öğretmen, arkadaş, kardeş falan gibi falan. Bunlar için yapılmış olan paket bir, herkese eşit satılıyor. Bir de kültürel uyarlamalı paketleri var. Bunların yanına. Bir tane standart yapmış bu şeyi. Children's Television Workshop bunu yapmış. Bir tane standart yapmış. İsteyen bunu alıyor. İsteyen o bunların verdiği ağırlıklarla işte mesela bir çocuğa pedagojik olarak şu kadar saat içerisinde şunlar şunlar verilir gibi şablonu alıp içini kendisi dolduruyor. Bunun için de danışmanlık hizmeti veriyor. Kolar çekim yapabilirsin bilesin falan bile. Ondan sonra dünyada hiç kimse ortak programı almamış. Bizim TRT ortak programı almış. Yani Amerikalıların kendileri için yapmış oldukları.
Genel şey.
Ben o sırada duydum. O zaman da şeydim, yani sorumlu mevkideydim. Hemen TRT Genel Müdürü'yle falan bir toplantı yapıldı. Dedik ki bu böyle olmaz. İşte daha pahalıya geliyor. İşte bu kadar daha besin. TRT'siniz, bu kadar da çok paranız var. Bu öyle bir şey olmalı ki, gerekirse İslam dünyası artı Türkiye kullanabilsin. Gerekirse Türk dünyası bunu kullanabilsin. Açıldı ki o zaman açılmamışlardı. Bu 1986-87'lerde oluyor. Açılmamış olan şeyler. Gerekirse onlar da kullanabilsin. Ama Türkiye, Azerbaycan, en azından etrafımızda Kıbrıs'mış, Bulgaristan'mış, bilmem neymiş, Yunanistan'mış olan bunlar en azından çevirseniz. Efendim, o grubu oluşturmak, öyle kabul edildi, parasını da koyduk bütçelerine. Planlamadan konuyor bütçesi, koyduk. Parasını da bunu yapacaklar. İnanılmaz güçlüklerle karşımız. Kelime seçecekler mesela. Kültürel kelimeler seçecekler çocuklara öğrenmek için. Seçtikleri kelime listelerini yapıp süper kelimesini öğretmeyi seçmişler çocuklar. TRT seçmiyor bunu. Milli Eğitim Bakanlığı, pedagoglar, üniversitelerden insanlar, gazeteciler, filmciler, sanatkarlar falandan bir grup. Biz parayı ödeyen taraf olduğumuz için DFT olarak, gözlemci olarak gidiyoruz. Ona göre de seçildi bütün bunlar falan. Mesela bir tane örnek. Ondan sonra bir tane çizgi film yapılacak. Ne yapmalı, ne yapalım? Cowboy figürü seçmişler. Orada tenkit ediliyor, bu değiştiriyor falan. Bu noktaya kadar gelir mi bu? Öğretmenlerden falan kurulu bu. Çocuklar kovboy seyretmeyi seviyorlar. Öyle alıştırsan onu sevmeyi öğrenir. Sen ona farklı ve gene ilginç bir şey vereceksin, o da sevmeyi öğrenecek. Hatta ona ikame etmeyi öğrenecek. Çinliler falan nasıl? Bak şimdi Çinli kapatmıyor.
Ortalık kavuruyor.
Kavuruyor, almıyor. İnterneti bağlatmıyor. İnternet içeriye dışarıya girişi çıkışı yok. Kendileri interneti içeride kullanıyorlar. Hı. Diyor ki benim çocuklarımı zehirliyor. Ha ben de o kadar kapalı olalım falan demiyorum ama bizim kendi güçlerimiz var. Çin'den daha zenginiz, daha bilgili, daha yani oransal olarak daha iyi eğitilmiş bir kitlemiz var falan filan. Japonlar
zaten o konuda çok hassaslar. Yani son dönem birazcık bozulmalar var yeni jenerasyonda ama Ruhların Kaçışı diye bir çizgi film vardı gene. Japon, ünlü Japon anime yaparlardan birini. Yani şeyler, mesela bilgisayarla çiziliyor bütün Japon animeleri veya mangaları, işte çizgi romanlar, çizgi filmler ama hala kendisi eliyle çizen ve bu şekilde de eğiten insanlar var Japonya'da özellikle. Bunun gibi.
Çok
bir çizgi film bu. Hatta verebilirim de izleyebilirsiniz. Burada çok iyi mesela temalar var. Yani normalde farklı bir yerde yaşayan bir çocuk bir anda işte farklı bir yere taşınması gerekiyor. Sonra böyle bambaşka bir ruh aleminin içine giriyor. Orada bütün Japon kültürünü sempezliyorlar bir yandan da. Japonların banyo şeylerini, Japonların yemek zevklerini. İşte yani kendi kendilerini
biz taklit yoluyla bile yola çıksak, önümüzde mesela bir Japonya var, bir Fransa var. Ondan sonra Araplar mesela bu Children's Television Workshop'ı aldılar. Bütün Arap ülkeleri şey yapıp birleşip kendileri için yaptılar. Rusya aldı, bütün Rusça konuşan ülkeler için kendi kültürüyle onu yaptı. İngiltere Amerika'nın kültür programını almadı, kendi kültür programını ayrıca yaptı.
Evet. BBC onlarda da galiba öyle bir.
Yok, Children's Television Workshop'ı aldılar. Onlar da aldılar, bütün dünya çocuklarını alıyor diye. Ama kültür bölümünü başka İngilizler için ayrıca yaptılar. Uymuyor dediler Amerika'ya. Onlar bu kadar hassas davranıyor, bizimkilerin hali var. Neyse kurtardık o sıra, epey de bir gösterdiler falan.
Evet, şimdi ben de
güzeldi. Biraz bugünlerde böyle büyük genel müdürü falan görsek de söylesek gene girer şey daha, o update'tir yani. Şeyli değil.
Evet, sonra onu zararlı diye kaldırdılar biliyorsun Samsun Kanun. Ben çok üzülmüştüm öyle bir
film. Yok canım, zararlı değil. Ya öyle bir öyle şey
çıktı da anlamadım ben de.
Yok.
Herhalde bizim yani o adaptasyon yapıldığı için hocam zararlı değil. Hani normalin dışına
bir kere o şey da oluyor. Derhal bizde şey var. Yani bizim Türkiye'deki gibi temel kültüre muhalif gruplar hiçbir memlekette bizde var. Bunlar. Batılılaşmayı yanlış algılamış. Yani batılılaşmayı bir sentezleme olarak değil de dışarıdan aktarmacılık olarak anlamış bir grup var.
Bir de şey ilginç. Mesela benim aklıma gelen nedenlerden biri de oydu. Hani Türk kültürü diye böyle çok spesifik hani bir şey çıkartamamış olmamız yani benim açımdan. Yozlaşma var, onu fark edince zaten filan olup iyice işin içine eğilmeye kalkıştık zaten de. Ya mesela verdiğiniz örneklerde hocam, İngiltere adamlar adadalar yani. Hani gelen yok, giden yok. Tamam, onlar dünyaya yayılmışlar. İşte emperyalist bir takım ya da şey diyelim, sanayi devrimini hazırlayacak. Yine emperyalizmle başlıyor gerçi de sömürgeleştirme vesaire işlerini yapmışlar. Rusya mesela, Rusya da kendi rejimiyle kapalı. Evet, bir şey.
Japonya da öyle, uzakta bir adam.
Evet, Çinliler yine aynı şekilde kapalılar. Türkiye'ye bakıyorsunuz, o jeopolitik, hani hep bizi coğrafya derslerinden anlatılan jeopolitik kolumdan dolayı herhalde diyorum. Veyahut da Anadolu'ya bakalım.
Biz göçebeliğimizden gelen bir açıklığımız var zaten. Jeopolitik yani, konumumuz da öyle. Fakat batılılaşmanın Atatürk'ün söylediği hadiselerin dışında anlaşılması olmasıyla ilgili büyük bir sorunumuz var. Şimdi Avrupa Birliği'nde de bu çıkıyor bakın derhal. O oluşuyor, onun karşısında da daha bağnaz bir grupta oluşuyor. Halbuki bunun ikisinin arasında gerçek olan şeyimiz var, yapımız var. Ona kimse şey yapmıyor. Bir tanesi tamamen yık, ötekisini koy, bilmem ne. Öyle bir durum var.
Tabii için açık olduğumuz için herhalde diyorum, kültür çok değişmiş yanımızda da. Yani göçebelik tabii.
Atatürk gerçekten yanlış anlamamız
değil. Atatürk tamamen bunu çok açık bir şekilde söylüyor. Çok açık bir şekilde söylüyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli kültürdür diye bir lafı vardır. Bunu açıklıyor Atatürk. Bizimkiler bunu bilhassa unutmuşlar. Evet. Hem kabiliyetsizler ve kültürsüzler, bilgisizler. Hem de Türkiye'de işte Türkiye'ye zarar yapmak isteyen çeşitli gruplar oldu.
Şey yapılıyor, unutmayanlar da bir şekilde yargılanıyorlar, böyle şey yapılıyorlar yani. Sen niye böyle bir şeye döndün ki, işte bak daha moderni var, daha güzeli var falan gibi. Böyle sorgulanıyorlar, onlar da şey diyorlar, acaba biz yanlış mı yapıyoruz falan diye düşünüyorlar direkt.
Ya da şunu mesela hani ben
örnekleri koyduğunuz zaman
milliyetçiyim falan hani dediğiniz zaman, yani milliyetçiyim derken tabii gene sakın açıklama yapmak zorunda kalıyoruz. Ya böyle bir şey söylediğiniz zaman, Atatürkçüyüm dediğiniz zaman şu adam şey diyor, ya diyor sen hem Atatürkçü hem milliyetçi nasıl oluyorsun filan diyor mesela.
İşte bu günün siyasi şartlarının kodlamaları geliyordu. Eskiden mesela Atatürkçüyüm demek çok önemli bir kartvizitti. Milliyetçiyim dersen işte ona göre bir takım şeyler falan. Şimdi Atatürkçüyüm demek de Türk Oka falan dersen. O da bir şey yaptı. Niçin? Niçin Avrupa Birliği'nin bizi dönüştürmek istediği şekle çabuk uyum sağlayan, çabuk uyum sağlayıp rahat etmek istiyor. Yani psikolojik olarak ve fikri olarak kaldıramıyor yeni gelen şeyi. Yani bunlar konformist insanlar esasen. Uyar oldu derler ya bizim Türkçe söylüyor. Uyar oldu. O rahat ettirici bir şeydir. Sana verilen o yazdı. Tamam. Cici çocuk derler. Gidersin, ellerini kaybettiğin artık çok fazla şey değil ama gidersin. Şimdi seninkileri almış olduk o şekilde. Burada tabii bu tip şeylerde arkadaşlar
bunlar da büyük grupların yapacakları şeyler.
Siz bir tane figür geliştirebilirsin, bir tane bilmem ne geliştirebilirsin. Onun arkasındaki background yazabilirsin. o zamanlarda yani Türkiye daha şu bilinçli halini sürdürebilseydi çok koalisyon hükümetleri bilmem neler falan yapamadık. Japonya çok pahalıya öğretiyor ve yapıyor bu işleri. O zaman diyorduk biz Japonya yapımcısı yaptıralım bir tane iki tane elinde bulunsun. Diyorsanız Susan Sokağı'da öyle ki zararlı manavli, öyle zararlı falan bir şey yok bunun.
Evet.
Falan da uzadı. Normal olarak bunu 8 kere gösterebiliyorsun. Yani aynı şeyi 8 kere gösterebiliyorsun. Sonra tekrardan bir şey ödemen lazım.
Para ödenmesi
lazım. İşte o da o arada da büyük işte yenileri de var bilmem ne de var falan filan. O yenileri de var demiştir. Bunlar ha biz eskileri gösterirsek zararlı olur falan dedilerse. Yani kısa fikirli insanlar boşver. O arada ben bir kere daha söyledim bir genel müdüre. Bir kere daha oynadı o.
Evet, iki
bir seriyi oynadı o dönemlerde uzun uzun yani iki buçuk üç sene sürdü
evet.
Oynaması. Sonra 90'lı yıllarda bir kere daha söyledim
evet,
ben
onu.
O zaman
yine
oynadı. O zaman yine oynadı. Onu niye kaldırıyoruz böyle 8 tane oynatmasının sebebi şu çocuklar bir şeyi iki kere seyrediyorlar bir de işte sabahçı öğlenci hikayesi evet, var sabah evet. Öğlen falan. Çocuklar birkaç kere söyledikçe öğreniyorlar. Ve o hesaplanmış bir rakam, bir şey, bir nesil onu öğrenmiş oluyor. Yani belli bir yaş grubu onu öğrenmiş olarak geliyor. Onlar okulda ilerlerlerken ötekisini alabilir falan. Ama belli aralıklarla yapmak lazım. Onlar yapıyorlar belli aralıklarla. Şimdi daha da çok geliştirdiler. Bir de bizde böyle şeyler belli bir para olduğu zaman ortaya çıkar. Bizim yapımcılar kazansınlar falan havasında çıkarırlar bunları ortaya. Onlar da kazansınlar da yapsın. Çocuk olduğu gibi tüketiyor şeyin karşısında. Şimdi Göknur Kaplan akıllı.
Benim mi?
Seninkileri yazacağım. Okuyacağın kitap.
Ha, söylemiştik hocam.
Social change.
Sen miydin?
Ayrılmadın.
Ha tamam.
Social
change and development.
Development, evet. Ondan sonra EUS'e de kopyalıyorsun sen de.
Evet. Ve şunu okuyalım demiştiniz hocam.
Global i̇şte bu şeyin term paper'ın içerisinde.
Tamam.
Evet, Raşan Erdoğan. Evet, seninkisi neydi
ben
şimdi?
Ben Huntington Medeniyeti Arşivi'ni
düşünmüştüm.
Hadi bir şey
de
olabilir.
Huntington.
Evet.
İlör. Evet, seni bakıyorsun. İlör tez olarak da düşünmeye başlıyorsun.
Yani evet, tamam. Dediğimiz gibi işte bilimin algılışı üzerine çalışırsak, işte bilimin küreselleşmenin bilimin algılanmasına etkisi falan üzerine belki bir iki makale bulabilirsem, işte bir de kitap falan bulabilirsem onun üzerine yani araştırma yapın, literatür toplamaya çalışacağım.
Bilimin algılanması, bu arada
evet,
geçen algılanması. Sefer konuştuğumuz gibi
evet,
değil mi?
Evet, geçen sefer konuşmuştuk.
Eskiden bilimin algılanması, pozitivizm üzerinde bu şey.
Şimdi
bu kaos teorisini dağıtacağım şimdi. Genellikle buna yakın konuşulan şeyler. Senin de